Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza İyan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Dey 1399, Hicri Kameri 15 Cemadül Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 30 Aralık 2020 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eşil ile birlikte sabah haberleri sizler için sunacağız. Günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Trump madalyon iki yüzü ve din ile ilgili sorular ve cevapları adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nano alandaki ilerlemelerin gurur verici olduğunu söyledi. Zarif, bölgedeki maceranın sonuçlarından Amerika sorumludur, dedi. Tuğgeneral Haydari, Şehit Süleyman Kanlı'nın emperyalizm düşmanlığını canlandırdığını bildirirken, Şehit Süleyman'ın kızı, Şehit Süleyman'ın mirası İsrail işgalinin devam etmesine izin vermiyor, dedi. Lavrov, İran ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin yasal bir yasak olmadığını bildirdi. Aliyev, UNESCO'nun tahrip edilen yerleri görmezden gelmesini eleştirdi. NATO Genel Sekreteri S-400'lerin NATO uçakları için tehdit olduğunu söyledi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın nanoteknoloji alanındaki ilerlemesinin gurur verici olduğunu belirtti. Ruhani Kültür Devrimi Yüksek Konsey toplantısında yaptığı açıklamada, İran'ın nanoteknoloji alanındaki büyük ve etkili üstünlüklerine değinerek, bu teknolojinin sağlık, sanayi, hava uzay, savunma ve birçok diğer alanda kullanıldığını belirtti. Ruhani, İran bugün nanoteknolojide sadece makale ve bilim alanında söz sahibi bir ülke değildir, üstelik bunu sanayide uygulamada da gurur verici ilerlemeler sağlamıştır, dedi. Düşmanın genelde ithalat alanında ambargo uyguladığını ifade eden Ruhani, ambargoların İranlı genç bilim insanlarının çabasının sonucu olan ihracatta da rahatsızlık verici olduğunu söyledi. Ruhani, İslam İnkılabı rehberi liderliğinde ambargoları geride bırakarak dijital, ekonomik ve bilim temelli alanlarda dünya ile rekabete girişimleri temennisinde bulundu. Özel sektörün nanoteknoloji alanında yatırım yapmasının gerekliliğine vurgu yapan Ruhani, İranlı genç bilim insanlarının nanoteknoloji alanındaki çalışmalarının çok değerli olduğunu ve gelişmesi gerektiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Katarlı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde kapsamlı istikrar ve güvenliği sağlamak için bölge ülkelerinin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı ve Amerika'yı bölgede macerasının sonuçları konusunda uyardı. Zarif ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani bugün akşam bir telefon görüşmesinde ikili ilişkilerdeki son konuları ve bölgesel gelişmeleri ele aldılar. Zarif, İran'ın bölgedeki tüm ülkelerin dış müdahalelerden uzak, kapsamlı istikrar ve güvenliği sağlanması ve herhangi bir gerginliğin önlenmesi için katılımının gerekliliğine ilişkin görüşünü açıklayarak, bölgedeki bazı şüpheli ve zararlı Amerikan hamlelerine değindi ve muhtemel herhangi bir maceranın sonuçlarından Amerikan sorumlu olur dedi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı'nın Uluslararası İlişkiler Özel Yardımcısı, Suudi hükümeti ile Siyonist rejim İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Riyad için güvensizlik dışında hiçbir kazanımı olmadığını söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Hüseyin Emir Abdullahyan dün El Meyadin televizyon kanalına verdiği röportajda uzlaşı politikasının sadece Suudi Arabistan'ı güvensiz hale getirdiğini söyleyerek şöyle dedi. Yemen'e karşı savaş Amerikan Siyonist bir plandı ve Suudi hükümeti onların oyuncağı oldu. Emir Abdullahyan bazı ülkelerin Siyonist rejimle ilişkilerini geliştirmek için acele etmelerine üzülüyoruz. Maalesef düşman içinde Müslüman ülkeler de var dedi. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümüne de değinen Emir Abdullahyan, Şehit Süleymani direniş güçlerini donatıyor ve eğitiyordu ve bu stratejik eylem devam edecek dedi. Emir Abdullahyan açıklamasında ayrıca şöyle dedi. Şehit Süleymani askeri özelliklerinin yanı sıra benzersiz bir diplomatik özelliğe de sahipti.
İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, Şehit Kasım Süleyman'ın kanı dünyanın özgür milletleri arasında emperyalizm düşmanlığını canlandırdı dedi. Tuğgeneral Haydari, İslami Direniş Cephesi liderliğinde Şehit Kasım Süleyman'ın yerinin doldurulamaz rolüne temasla, Süleyman'ın direniş cephesindeki varlığı düşmanların korkusuna ve Müslümanların moralinin ikiye katlanmasına sebep oldu dedi. İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı bugün General Süleyman'ın kurduğu mektep dünyanın özgür ve Müslüman milletleri için daimi olarak kalacak. Çünkü faaliyetleriyle İslam milletlerine ve dünyanın özgür insanlarına küresel emperyalizmin küstahlığını ve gerçek yüzünü gösterdi. O emperyalizme karşı mücadelenin bayraktarıydı dedi. Tuğgeneral Haydari, General Süleyman'ın Müslüman kitleleri kafir cephesiyle yüzleşmek için harekete geçirmedeki rolünün çok değerli olduğunu ve yerinin doldurulamayacağına işaretle General Süleyman'ı bölgede teröre karşı mücadelede önemli bir rol oynadı ve terör örgütü IŞİD'in ortadan kaldırılmasındaki rolü çok önemlidir dedi.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Şehit Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, Halk ve Filistin Direnişi, Şehit Kasım Süleymani'nin mirasının İsrail'in işgalinin sürmesine izin vermeyeceğini bilmelidir, dedi. İran'a göre Zeynep Süleymani, salı akşamı Lübnan El Meyadin televizyon kanalına verdiği röportajda, ''Babam Filistin davasının adını taşıyan bir kuvvetin komutanı ve sorumlusuydu.'' diyerek, ''Filistin davası ve halkı Şehit Süleymani için çok önemliydi ve bugün Filistin direnişinin gücünden ırkçı İsraillileri nasıl korktuğunu görüyoruz.'' dedi. Şehit Süleymani'nin kızı, ''Babam Irak, Suriye, Filistin, Lübnan ve hatta İran'da direnişi kurdu ve desteğiyle onu güçlendirdi ve büyüttü.'' dedi. General Süleymani'nin çok etkili bir popülariteye ve çok yüksek zekaya sahip güçlü bir askeri saha komutanı olduğuna işaret eden Zeynep Süleymani, ''Babam çok yumuşak kalpliydi ve bence başarısının da onun bu güzel kalbinden geldiğini düşünüyorum.'' dedi. Zeynep Süleymani, babasının Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah ile olan ilişkisini kardeşçe bir aşk, sevgi olarak nitelendirerek, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Şehit Kasım için kırmızı çizgiydi ve o kendini İran halkı ve liderliğin gerçek bir askeri neferi olarak görüyordu, dedi. Zeynep Süleymani, babasının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı çok cesur bir adam olarak gördüğüne de temasla, Beşar Esad ayağa kalktı ve tehdit edilmesine rağmen halkını ve ülkesini güçlü bir şekilde savundu, dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın İran ile savunma işbirliğinin uluslararası hukuka uygun olduğunu bildirdi. Lavrov, Sputnik'e verdi demeçte Rusya kuşkusuz savunma çıkarlarını garanti altına alma hakkına sahip olan İran'la askeri işbirliğinde uluslararası yükümlülüklerine tam olarak uyuyor ve bölgede güvenlik ve istikrara öncelik veriyor dedi. Lavrov, İran ile Rusya arasında askeri işbirliği konusunda herhangi bir yasal kısıtlama olmadığını, eski Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi silah ambargosu da dahil olmak üzere bu kısıtlamaların kaldırıldığını sözlerine ekledi. Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın askeri işbirliği politikası Rusya ihracat yasalarına uygundur dedi. Kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşma uyarınca bu yıl Ekim ayında İran'a yönelik silah kısıtlamaları kaldırıldı. Bu kısıtlamalar nükleer anlaşmanın 5. yıl dönümü olan 18 Ekim'de otomatik olarak sona erdi. Bu gelişme Amerika'nın İran'a yönelik silah ambargosunun sona ermesini engelleme girişiminin Güvenlik Konseyi'nde başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra yaşandı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO'nun bu ülke halkına ait dini ve tarihi mekanların ve yapıların Ermenistan tarafından tahrip edilmesinin göz ardı etmesini eleştirdi. Dün Karabağ bölgesinde geri alınan yerlerde bir dizi inceleme yaptıktan sonra açıklamada bulunan Aliyev, Zengilan Camii'nin Ermenistan güçleri tarafından tahrip edilmesine işaretle UNESCO'ya bu camiyle ilgili olarak defalarca istekte bulunduk ancak yıkıma gözlerini kapadılar dedi. Bu bölgelerde sağlam hiçbir binanın bırakılmadığını belirten Aliyev, tüm binalar Ermeni güçleri tarafından yıkıldı, köylerimizin isimlerini değiştirdiler ve onlara çirkin isimler verdiler dedi. Aliyev geçtiğimiz günlerde de eşi Mihriban Aliyev ile 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın kontrolünden kurtarılan Gubadli ve Zengilan şehirlerini ziyaret etmiş ve Zengilan'da Ermenilerce tamamen harabe duruma getirilen bir caminin önünde yaptığı konuşmada bir zamanlar işgal altında olan tüm bölgelerde tarihi ve dini yapıların benzer durumda olduğunu hatırlatmış ve dünya 30 yıl boyunca buna sessiz kaldı ifadelerini kullanmıştı. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki 27 Eylül Pazar günü başlayan son askeri çatışmalar 10 Kasım'da Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da savaşın durmasına ilişkin imzalanan ortak anlaşma ile sona erdi.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlık Karabağ bölgesindeki ateşkes izleme merkezinde görev üstlenmek amacıyla Türkiye'den bir grup askerin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne konuşlandırıldığını duyurdu. Akar, Karabağ'da görev alacak Türk askeri ve Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamalar yaptı. Türk-Rus ortak merkezde görev yapacak askerlerin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gittiğini açıklayan Akar, ortak merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak dedi. Rusya daha önce Dağlı Karabağ bölgesinde yalnızca Rus barış güçlerinin konuşlandırılacağını bildirmişti.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Tarık Beyhan, Türkiye'de mali terörü önlemi amaçlayan yeni yasanın ülkedeki insan hakları gruplarının azaltılma olasılığını arttırdığını söyledi. Beyhan, bu yasa İçişleri Bakanı herhangi bir grubu temyiz imkanı olmaksızın yasaklama hakkı veriyor dedi. Yasa İçişleri Bakanlığı'na sivil toplum kuruluşlarının internetten para toplanmasını sınırlayarak bağışların incelenmesine ve kontrol edilmesine izin vermektedir. Ayrıca hükümetin bir sivil toplum kuruluşu mütevekkil heyeti atamasına ve mahkeme emri yerine denetim raporlarına dayanarak çalışmalarını askıya almasına olanak tanımaktadır. Beyhan, sivil toplum özgürlüğünü kısıtlama niyetiyle gizli ek hükümler eklendi dedi. Türkiye'de sivil toplum üzerindeki baskı, başarısız bir darbe girişimin ardından hükümetin olağanüstü hal ilan ettiği 2016 yılından bu yana yoğunlaşmıştır.
NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze sistemlerinin NATO uçaklar için tehdit oluşturduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri dün gece yaptığı açıklamada Rus yapımı S-400 füze sisteminin NATO ülkelerinin kullandığı teknolojilerle uyumsuz olduğu için NATO hava savunmasına entegre edilemediğini bildirdi. Genel Sekreter, füze sisteminin NATO uçaklar için tehlikeli olduğunu söyleyerek Türkiye'nin S-400 yerine Patriot hava savunma sistemleri satın alma görüşmelerini desteklediğini kaydetti. NATO Genel Sekreteri Türkiye tarafından S-400'ün satın alması sebebiyle Amerika tarafına uygulanan yaptırımlar sebebiyle esef duyduğunu belirtmişken, NATO ülkelerinin birbirlerine yaptırım uygulamaması gerektiğini ancak aynı zamanda Türkiye'nin seçimini de onarlamadığını vurgulamıştı.
Türkiye ordusu Halep'in dış mahallelerindeki Hudba el-Hızra bölgesindeki son gözlem noktasından çekildi ve Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerde başka bir karargah bırakmadı. Sputnik Haber Ajansı'na göre Türk ordusu salı günü Halep'in güneyindeki El Ayz kasabası civarında teçhizat dolu 20 kamyonu çıkardı. Türk kamyonlarına Rus askeri polis güçleri de eşlik etti. Türkiye 20 gün önce karargahı boşaltma çalışmalarını başlatmıştı. Söz konusu bölge, Türkiye ordusunun Suriye hükümeti tarafından kontrol edilen bölgelerdeki son karargahıydı. Rusya hükümetiyle yapılan anlaşmanın ardından Türkiye daha önce El Raşidin, Şeyh Akil Koptan, El Cebal, Cebel Adnan ve Muammel el-Kurani'deki gözlem noktalarından geri çekilmişti. Suriye hükümeti Türkiye'nin PKK ile mücadele bahanesiyle Suriye'de askeri güçlerini bulundurması ve Türkiye işbirlikçi silahlı unsurlara destek vermesini ve Suriye'deki gayrimeşru askeri varlığını Suriye toprakları ve hakimiyetinin ayaklar altına alması bilerek kınıyor.
Türkiye savaş uçakları ve topçuları bir kez daha Suriye'nin kuzeyini hedef aldılar. Türkiye ordusu dün Suriye'nin Rakka vilayetinin Tel Abyad bölgesine bir köyü top mermileriyle hedef alırken saldırıda herhangi bir can kaybının bildirilmediği anlaşılıyor. Bu arada Türk askeri ve topçu birlikleri Rakka'nın aynı İsek kasabasını da bombaladılar. Türkiye ordusu teröristlerle mücadele bahanesiyle 2 yıldan fazla bir süredir Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinin bazı kısımlarını işgalinde tutarken bu bölgelere de sürekli saldırılar düzenliyor.
Suriye medyası bu sabah ülkenin hava savunmasının başkent Şam'da düşmanın saldırısına karşılık verdiğini bildirdi. Suriye'nin resmi Sana Haber Ajansı, Suriye ordusunun hava savunmasının Şam semalarında bir dizi düşman hedefi takip ederek imha ettiğini bildirdi. Habere göre Suriye ordusu savunması Şam'ın batı eteklerinde yer alan El Zebdani bölgesinde terör rejimi İsrail füzelerini karşı aktif hale geldi. Suriyeli bir askeri kaynak ırkçı rejim İsrail savaş uçaklarının bu sabah Celil'in kuzeyinde yerel saatle 1.30'da Batı Şam'a saldırdığını söyledi. Askeri kaynak hava saldırısının Suriye ordusunun Şam eteklerindeki El Nebi Habil bölgesindeki hava savunma birimini hedef aldığını vurguladı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı dün itibariyle son 24 saatte 253 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 15.805 yeni vaka yaşandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatte 253 kişi koronadan hayatını kaybetti. Toplamda 24.141.935 test yapıldı. Dün 183.117 test yapılırken 15.805 yeni vaka, 2.783'te yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Bu arada Amerika'da COVID-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2024 artarak 343.211'e ulaştı.
Amerika Başkanı Donald Trump'ın yönetimi Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satmadaki acelecilik nedeniyle yasal bir zorlukla karşı karşıya kaldı. İğneye göre İngiliz The Independent gazetesi dün gece New York Dış Politika Merkezi'nin Dışişleri Bakanlığı ve Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya dava açmaya karar verdiğini bildirdi. Merkez 30 Aralık'ta Kolombiya Bölge Mahkemesi'ne yaptığı şikayette Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışının en temel yasal gereklilikleri karşılamadığını ve geçersiz ilan edilmesi gerektiğini yazdı.
Ve son haberimiz, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Washington'un Sincan bölgesindeki insanların durumu nedeniyle Pekin'e yönelik suçlamasını kınadı ve bunu 100 yılın yalan olarak nitelendirdi. Çinli yetkili Washington'un Sincan bölgesinde Pekin'e yönelik suçlamasıyla bağlantılı olarak Pekin'in Amerika'daki bazı Çin karşı siyasetçiler tarafından verilen bilgilerin ve tutumların yanlış olduğunu belirterek şiddetle kınadığını söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı bir ankette Amerikalı Müslümanların %75'inin ayrımcılığa uğradığını söyleyerek sistematik ırk ayrımcılığının ve polis şiddetinin Amerikan adalet sistemlerinde ve kanun uygulamasında rahatlıkla görüldüğüne de dikkat çekti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'da yerli koronavirüs aşısının ilk klinik denemesi etrafında. İranlı araştırmacı ve tıp uzmanlarının geliştirdiği yerli aşının insan üzerine ilk deneme süreci dün 29 Aralık Salı günü gönüllülere aşının enjekte edilmesiyle başladı. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yerli aşının insan üzerinde denemelerinin başlaması hususunda yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bugün İran milletinin en umut dolu günlerinden biri. Ülkede bilim insanları ve tıp çalışanların COVID-19 salgını hususundaki çabaları sonucu geride bırakılan aşamalar, araştırmalar ve incelemeler, ayrıca modellerin ardından insan üzerine ilk deneyimizi yaptık. İmam Khomeini Fermanlarını Uygulama Komitesi Araştırma Grubu tarafından üretilen ilk yerli aşının insan üzerine uygulanması ve klinik araştırmaları Kov İran Bereket ismiyle başladı. Koronavirüs salgını küresel bir kriz, ancak İran için Amerika'nın zalimane baskıları ve yaptırımlarından ötürü çok daha zor bir hal almıştır. Amerika bu alanda da İran'ın tıbbi cihazlar ve ilaçlara erişimini engellemeye çalışarak koronavirüs hastalarını tedavi sürecini baltalamaya çalışmıştır. İran grip aşısı alımı için harekete geçtiğinde de Amerika bu aşıların İran'a satılmasını ve göndermesini engellemişti. İran milletinin düşmanları İran'a darbe indirmek için her yönteme ve araca başvurmaktadırlar. Aslında koronavirüs ile mücadele şekli ve bu alandaki adımlar tüm milletler ve devletler için bir sınama sayılır. İran'da bu alandaki başarıları ile sıkıntılara ve zorluklara karşı teslim olmayacağını göstermiş oldu. İran'ın koronavirüs aşısı hususunda 3 yol izlediğini söylemek mümkün. İlk olarak aşının Dünya Sağlık Örgütü'nün kaynak olarak belirlediği kurumdan ithal etmesidir. Hali hazırda birkaç tanınmış sağlık firması bu aşının seri üretimini başlatmıştır. Oxford ve Moderna aşıları Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış olan aşılardandır. Her kişinin iki doz kadar aşıya ihtiyacı olduğu varsayımı ile 16 milyon 800 bin doz aşı hassas kesimden toplam 8 milyon 400 bin kişi için satın alınarak ön ödeme de yapılmıştır. İran'ın koronavirüs aşısının tedariki çerçevesinde ikinci yol diğer kaynaklardan bu aşıların alınmasıdır. İran'ın bu alandaki çalışmaları ve müzakereleri devam ediyor. Koronavirüs aşısının tedariki hususunda üçüncü ve en önemli yol ise yerli aşının üretimi ve seri üretimine başlanmasıdır. İran İslam Cumhuriyeti bu doğrultuda teknolojinin ileri gelen şirketleriyle beraber Enstitü Pasteur'de ortak çalışmalara başlamıştır. Aslında İran aşı üretimi alanında 100 yıllık bir geçmişe sahip olarak birçok bölge ve dünya ülkesine de farklı aşılar ihraç etmiştir. COVID-19 salgını ile mücadelede İranlı uzmanlar ve bilim insanlarının en önemli hedefi de ülke içinde yerli aşının üretilmesidir. Bu doğrultuda tüm imkanlardan yararlanmaya çalışılmıştır. Zaten İran milletinin azmi ve iradesi sayesinde bu gibi sorunlar, sıkıntılar ve tehditler hep fırsata çevrilmiştir. Şimdi de bu yöndeki çabalar ve çalışmalar sonuç vermiş. İlk yerli koronavirüs aşısı her aşamada Dünya Sağlık Örgütü denetimi altında üretilmiştir. Bugüne kadar Dünya Sağlık Örgütü bu aşının üretimi ve laboratuvar aşamalarını onaylamıştır. Aşının klinik aşaması ardından gelecek 3 ay içerisinde, yani yaklaşık ilkbahar aylarında İran'ın kendi ihtiyaçlarını karşılayacağı ve hatta bölgede önemli bir koronavirüs aşısı üreticisi haline geleceği söylenebilir.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz, derin iş gruplarının Gazze şeridindeki ortak tatbikatın amaçları etrafında. "12 Filistinli derin iş grubunun Gazze şeridindeki Rüknü Şedid başlıklı ortak tatbikatı 20 Aralık günü başladı. Böylece Filistinli gruplar ilk kez Gazze şeridinde ortak tatbikat düzenlediler. Yapılan ortak tatbikatın en önemli özelliği ise Gazze şeridinde önde gelen derin iş grupları, yani Filistin İslami Derin İş Hareketi Hamas, Filistin İslami Cihat Hareketi, Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi, Halk Direnişi Komiteleri ve Filistin Kurtuluşu İçin Halk Cephesi'nin diğer birkaç grup ve partiyle ortak şekilde düzenlenmesidir. Ortak tatbikat hususunda göze çarpan önemli başka bir konu, Filistinli grupların ortak operasyon ve tatbikat kurmayının, bu tatbikatın Filistinli derin iş gruplarının ortak çalışmaları ve işbirliği çerçevesinde savaş için hazırlıkların ve deneyim aşamalarının çerçevesinde yapıldığını açıklamasıdır. Bu ortak tatbikat aslında zaman açısından da büyük önem taşıyor. Filistinli derin iş gruplarının Gazze şeridindeki ortak tatbikatı, Siyonist rejim İsrail'in ve bazı gerici Arap rejimleri ve ülkelerin Amerika hükümetinin destekleri sayesinde ilişkilerini normalleştirmeye başladığı sırada gerçekleşmektedir. Bu yüzden derin iş gruplarının ortak tatbikatının Siyonist rejim İsrail ve uzlaşmacı gerici Arap ülkelerine mesajı da kesin ve nettir. Filistinli derin iş grupları gerçekçi bir yaklaşım çerçevesinde kendi sınırları ve güvenliğini korumaya çalışacağı mesajını iletmek istemektedir. Bu doğrultuda Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kolu olan Suraya el-Kudüs Tugayları sözcüsü Ebu Hamza yaptığı açıklamada bu savunma tatbikatı direniş Filistin milletinin savunmasına dair bir vurgudur dedi. Yapılan tatbikatın zaman açısından bir diğer önemli yanı da Filistin Özel Teşkilatı'nın Siyonist rejim ile müzakereye ve güvenlik işbirliği sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha açıklamasına yönelik olmasıdır. Söz konusu ortak tatbikatı sürdürmek, Filistin derin iş gruplarının sadece Siyonist rejimle müzakerelere karşı çıkması değil, aynı zamanda bu rejime karşı direnişi vurgulaması anlamına geliyor. Filistin İslami Cihat Hareketi Askeri Kolu Kudüs Tugayları Sözcüsü Ebu Hamza da bu konuda yaptığı açıklamada bu ortak tatbikat kararımızdaki birliği açıkça göstermektedir. Düşmanla yüzleşmek ve düşmanı caydırmak için bugünün direnci daha güçlü, daha sert ve daha etkin olacaktır. Direniş, düşmanın çatışmanın kurallarını emboz etmesine izin vermeyecektir dedi. Filistinli derin iş gruplarının ortak tatbikatının zamanlama açısından üçüncü boyutu ise İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı ve derin iş cephesinin başta gelen komutanlarından Kor General Şehit Kasım Süleymani'nin şehadetinin 1. yıl dönümü arifesinde yapılmasıdır. Kor General Kasım Süleymani ve Irak Halk Seferberliği Haçlı Şabi Kurumu Başkanı Vekili Ebu Mehdi El Mühendis ve silah arkadaşları 3 Ocak 2020 sabahı Bağdat Havaalanı yakınlarında Amerika terörist güçlerince şehit edildi. Bu tatbikat aslında İslam İnkılabı rehberine göre uluslararası bir direniş figürü olan Kor General Kasım Süleymani'nin yolunun devamına vurgu mahiyeti taşıyor. Bu bağlamda Gazze sokaklarında hayatını direnişe destek için adayan Şehit Süleymani Kudüs şehididir yazılı Şehit Süleymani'nin posterleri asılmıştır. Son olarak Filistin direniş grupları teçhizat açısından Siyonist rejimle kıyaslanamazsa da bu ortak tatbikatın birlik ve uyum üzerindeki vurgusu işgalci rejimi korkuttu. Bu yüzden Siyonist rejimde Gazze şeridindeki derin iş gruplarının ortak tatbikatlarının başlamasıyla eş zamanlı olarak hazırlık seviyesinde yükselterek teyakkuza geçmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10'de 1399 Hicri Kameri 15 Cemadü'l-Evvel 1442 ve miladi takvimle 30 Aralık 2020 Çarşamba. ...1404 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Cemadü'l-Evvel 38 yılında bir rivayete göre Allah Resulü'nün pak torunlarından ve Ehl-i Beyt İmamlar halkasının dördüncüsü Zeynel Abidin lakaplı Hazreti Ali bin Hüseyin aleyhisselam Kutsal Medine kentinde dünyaya geldi. O Hazret İmam Hüseyin bin Ali aleyhisselamın değerli evladıydı ve kendi döneminde ilim, tevazu, muhabbet ve halkı sevmekte üstün idi. İmam Seccad Aleyhisselam'ın önemli özelliklerinden biri de sabaha dek ibadet etmek idi. O Hazret Allah'a çokça yakarışta bulunmaktan dolayı çokça secde etmek manasında olan seccad ve ibadet edenlerin ziyneti manasında olan Zeynül Abidin lakabını aldı. İmam Seccad Aleyhisselam, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın zulüm ve fesatla mücadele etmek için yaptığı büyük kıyamından sonra bu hareketin intikal ettirisiydi ve Emevilerin cinayetlerini ifşa etti. Hazreti Seccad, Kerbela olayından sonra 35 yıl yaşadı ve rivayetlere göre Hişam bin Abdülmelik tarafından şehit düştü. Bilindiği üzere muteber ahlaki ve irfani kitaplardan sayılan Sahife-i Seccadiye adıyla bilinen kitabı İrfani duaları içermektedir. ...1404 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Cemadü'l-Evvel 38 yılında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın vefalı yarenlerinden ve İslam'ın önde gelen cesur askerlerinden Muhammed bin Ebu Bekir, Amr-u As askerleriyle girdiği savaşta şehit düştü. Hazreti Ali Aleyhisselam tarafından Mısır'a hakim olarak atanan Ebu Bekir, bu ülkede çeşitli isyanlarla karşılaştı. Emevi hükümdarı Muaviye ise fırsattan yararlanıp Amr-u As'ı 6000 askerle birlikte Mısır'a gönderdi. Muhammed bin Ebu Bekir 2000 askerle Amr-u'as askerleriyle girdiği savaşta yenildi ve tutuklanmasının ardından şehit düşürüldü. ...390 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Cemadü'l-Evvel 1052'de önde gelen alim Seyyid Ali Han Medeni lakaplı Seyyid Saddettin Ali bin Ahmet bin Muhammed Masum Hüseyini Taştaki Şirazi Kutsal Medine'de alim ve faziletli bir ailede dünyaya geldi. Çocukken babası olan Emir Nizamettin Ahmet Sultan Abdullah Kutup Şah'ın davetiyle Hindistan'daki Haydarabad'a gitti. Hicri Kameri 1114'te hükümetlik görevlerinden istifa eden Seyyid Ali Han Medeni hac ziyaretine gitti ve orada İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem türbesini de ziyaret etti. Bu alimin en önemli eseri Riyazül Salikindir ki İmam Seccad aleyhisselamın en değerli eseri olan Sahife-i Seccadiye'de yer alan duaların şerhini içeriyor. ...212 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Cemadü'l-Evvel 1230'da İslam dünyasının önde gelen alimlerinden Büyük Mirza lakaplı Mirza Muhammed Hasan Şirazi, İran'ın tarih kenti Şiraz'da dünyaya geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Asgari ücret geçen yıla göre 18 dolar düşerek 2825 lira oldu.
Karar.
385 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Star.
Bakan Koca uyardı, kısıtlamalara tam uyum şart.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 28 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde Avrupa İnsan Hakları kararına uymak anayasa emridir başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hemen serbest bırakılmalı kararı bizi bağlamaz lafları boştur. Kim söylerse söylesin boş laftır. Yani anayasamızda yazılı 90. maddede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının kanun hükmünde olduğu belirtiliyor ve üstelik bu anlaşmaların anayasaya aykırılığı için Anayasa Mahkemesi'ne bile başvurulamaz deniyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Eğer açık bir aykırılık varsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları geçerlidir. Yapılacak şey anayasanın ve yasaların buna göre yeniden düzenlenmesidir. Nitekim Türkiye çeşitli dönemlerde bu uyumu sağlamıştır. Anayasa ve yasa maddelerini değiştirmiştir. Uymuyoruz, bizi bağlama sözleri anayasayı çiğnemektir. Biliyoruz ki bu iktidar çeşitli dönemlerde anayasanın amir hükümlerine uymamakta direnmiştir. İktidara bağlı alt mahkemeler bile bizim anayasa kararlarını tanımazken, iktidarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına hadi oradan tepkisi de normaldir. Doğrusu tersi olsaydı şaşırır, sevinir ve hey ne oluyor diye sorardı. Demirtaş teröristtir, şu kadar kişinin katilidir sözleri hukuki değil, siyasidir. Demirtaş ve HDP'yi bir zamanlar dost ve müttefik olarak kabul eden, dahası onların oyuyla başkan seçilmeyi planlayan iktidar ve yandaşlarının şimdi siyaset değişince kin ve nefretlerinin ana öznesi yapmasından kaynaklanıyor. Teröristtir, hukuki ve kesin bir mahkeme ve yargılama sonucu bir karar olabilir. Siyasilerin peşinen terörist ve katil damgası vurması mahkemelere de verilen bir talimattır. Demokratik hukuk devletinde bu işler tamamen adil yargılamalara ve özgürce karar verecek mahkemelere bırakılır. Ama Türkiye'de bu iki durumda yoktur. Özellikle siyasetin ateşli konuları, yarar, zarar kazanç hesapları göz önüne alındığında ve söz konusu olduğunda bahis konusu bile edilemez. HDP kapatılmalı diye bastıranlar bu konuda Yargıtay'a bile başvurmuyor, süreci çalıştırmıyor ama hukuki olmayan ortamda bol bol ticaretini, propagandasını yapıyorlar. AK Parti sözcüleri parti kapatmalar geçti diyor. Küçük ortağının isteğine karşı çıkıyor ama HDP ve liderini şeytanlaştırıyor. Evet, HDP'nin politikalarıyla derin fikir ayrılıklarınız olabilir. Türkiye'nin çok çektiği terörü lanetleme konusunda henüz umut verici davranmadığını saptayabilirsiniz. Ama Türkiye'nin bir anayasal hukuk devleti olma özelliklerine şiddetle uymak zorundasınız. İşinize geldiği zaman terör örgütünün liderinin kardeşini TV'ye çıkarıp belediye seçimlerinde oy isteyeceksiniz. İşinize gelmediği zaman da hayatı haksız hukuksuz dar edeceksiniz.
Thank you. Paha Akyol 28 Aralık tarihli karar gazetesinde 18 yılda ödediğimiz faiz 492 milyar dolar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Plan ve bütçe uzmanı İyi Parti Türkiye Meclisi Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu Taha Akyol'a konuştu. Yeryüzünde ve tarihte bu iktidar kadar faiz karşıtı konuşan bir iktidar yok. Ama faiz borcumuz ne kadar? Önümüzdeki yıl bütçeden ödenecek faiz 178 milyar TL'dir. Bütçedeki her 100 liralık vergi gelirinin yaklaşık 20 lirası faize gidiyor. Bu rakam Milli Eğitim Bakanlığı ile tüm üniversitelere ayrılan ödenekten daha fazla. Son 18 yılda bütçeden yapılan faiz ödemesi 492 milyar dolar ve neredeyse son 18 yılda verdiğimiz cari açığa denk diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Dünyada faiz oranları nasıl, özellikle bizim gibi ülkelerde? Teknolojik gelişmenin yarattığı olanaklar, arz sıkıntısının ortadan kalkmış olması, paranın maliyetinde yaşanan düşüş, faize temel oluşturan enflasyonu öncelikli bir sorun olmaktan çıkardı. Bugün bazı gelişmiş ekonomiler negatif faiz oranlarına sahip, hatta bir miktar enflasyon yaratacak politikalar uygulamaya çalışıyorlar. Bizde ise aksi istikamette bir gidiş söz konusu. Günümüzde faiz, özellikle siyasal istikrarsızlığın, demokrasi ve hukuk eksikliğinin olduğu ülkelerin problemidir. Türkiye, Arjantin ve Venezuela'dan sonra dünyanın en yüksek faizini ödeyen ülkesi konumunda. Bunu taşıyabilmemiz mümkün değil. Bundan 10 yıl önce orta gelir tuzağını nasıl aşacağını tartışan bir Türkiye'den dünyanın en yüksek faizini ödeyen Türkiye'ye geldik. Türkiye neden her dönemde döviz sorunu yaşıyor Osmanlı'dan beri? Türk ekonomisi son 18 yılda 550 milyar dolar civarında cari açık verdi. Bunun ana sebebi tasarruf açığı olsa da neredeyse yarısı 276 milyar doları yüksek teknoloji ürünleri için yapılan ithalat. Türkiye teknoloji açığı yüksek olan bir ekonomi ve bu ürünlerin temin edilebilmesi için dövize ihtiyaç var. Tüm bu hususlar dövizin üzerindeki baskıyı tetikliyor. Böyle süreçlerin yönetebilmesi doğrudan yabancı yatırım ve düşük maliyetli dış finansman ile mümkün olabilir. Tabii olarak güçlü bir güven ortamı yaratmanız gerekir. Bu ise her şeyden evvel hukuk ve demokrasi demektir. İktidarın hangi politikaları Türkiye'yi döviz, faiz, enflasyon sarmalına soktu? Gelinen noktayı bir takım teknik ekonomik kavramlarla tarif etmek yetersiz olur. Türkiye ekonomiyi aşan, tüm sosyal, siyasal alanı kapsayan bir yapısal tıkanma içerisindedir. Türkiye'de bugün çok temel alanlarda belirgin bir düşüş söz konusu. Siyasal alan daha önce hiç görülmedik bir biçimde daraltılmış durumda. Kişi hak ve hürriyetleri meselesi, adalet meselesi, eğitim meselesi, dış politikada yaşanan savrulmalar. Bırakın yabancı yatırımı, yerli müteşebbis de yatırım yapmıyor. 2,5 yıldır özel sektör yatırımları negatif. 2014'ten 2019'a özel sektörde istihdam artışı yok denecek seviyede. Yurt içi yerleşirken döviz mevduatı Aralık 2016 Aralık 2020 arasında yaklaşık %100 artmış. Gerçekleri görmek isteyene bu veriler çok şey anlatıyor.
Mehmet Kara 28 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde 2021'e Sarkan meselelerimiz ekonomi, adalet, KYK, EYT başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Deprem, sel, terör ve koronavirüs sebebiyle 2020 yılı Türkiye için zor bir yıl oldu. Millet bu sorunlar yüzünden ekonomik olarak zor günler geçiriyor. İşsizlik dayanılmaz boyutta, geçim sıkıntısı had safhada, hayat pahalılığı, insanları adeta kuru ekmeğe mahkum ediyor. Zengin daha zengin, fakir daha fakirleşiyor. Ülkeyi yönetenler yoksulluk yok dese de görünen köy kılavuz istemiyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ülkeyi idare edenlere düşen suni gündemlerle milleti oyalayıp bir algı ile bu sorunların üstünü örtmek değil, milletin sorunlarına çözüm bulmaktır. Gündem değiştirme çabaları ile üzeri örtülmeye çalışılsa da millet bu sorunları yaşadığı için bu mümkün olmuyor. MAK Danışmanlık'ın Aralık ayı Türkiye gündemi araştırması sonuçları da milletin sorunlarını ortaya koyuyor. Türkiye'nin bir ekonomi sorunu var mı sorusuna katılımcıların %78'i böyle bir sorunun olduğunu ve mutlaka çözülmesi gerektiğini söylerken, aynı şekilde adalet sorunu var ve mutlaka çözülmelidir diyenlerin oranı %68, kanun hükmündeki kararname sorunu var ve mutlaka çözülmelidir diyenlerin %48, EYT sorunu var ve mutlaka çözülmelidir diyenlerin oranı ise %39 olarak çıkmış. Ekonomik sorunu olduğunu düşünmüyorum diyenlerin oranı %14, adalet sorunu olduğunu düşünmüyorum diyenlerin oranı %22, kanun hükmündeki kararname sorunu olduğunu düşünmüyorum diyenlerin oranı da %31'de kalmış. Diğer kısım ise cevap vermekten kaçınmış. Size göre 2020 yılı biterken ülkemiz 2021'de ekonomik anlamda nasıl olacak sorusuna ankete katılanların %34'ü ekonomik sorunlar aşılır, daha olumlu bir süreç başlar cevabını verdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Trump, madalyonun iki yüzü.
Değerli dinleyiciler, Trump Madalyonun İki Yüzü isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Trump'ın Amerika başkanlık seçimleri sonuçlarını kabul etmemesinde ısrarcı olması ve Amerika başkanının beklenmedik girişimlerinden duyulan kaygıları ele alacağız.
Amerika Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'a geldiğinden beri her hafta tweetleri, açıklamaları ve kararlarıyla yeni bir tartışmaya yol açmıştır. Trump'ın ahlak ve siyaset dışı tavırları ve öngörülemez karakteri, davranışları ve söylemleri onu Amerika Başkanı olarak hep manşetlere taşımıştır. Trump Beyaz Saray'dan ayrılma dönemine yaklaştıkça daha da anormal ve beklenmedik tavırlar sergilemeye başlamıştır. Halbuki Joe Biden seçimleri resmen kazanmış ve gelecek Amerika Başkanı olarak seçilmiştir. Böylece Joe Biden'in başkan olarak tanıtılma ve yemin töreni 20 Ocak 2021'de düzenlenecektir.
Bu doğrultuda Trump yandaşlarından oluşan 60 binlik bir kalabalık, Donald Trump için sanal bir başkan olarak tanıtılma töreni düzenleyeceklerini bildirdiler. Trump yandaşları Facebook'ta bu online töreni Donald Trump'ın ikinci yemin töreni olarak adlandırdılar. Trump yandaşları Facebook'taki sayfalarında konuya ilişkin şu açıklamada bulundular. 321 binlik bir kalabalık olarak Donald Trump'ı başkan olarak destekliyoruz. Biz hiçbir resmi kurum veya kuruluşa da bağlı değiliz.
Trump yandaşlarının bu girişimine tepki olarak Facebook'ta bu mesajı etiketleyip şöyle bir mesaj yayımladı. Joe Biden seçilen başkandır. Onun Amerika'nın 46. başkanı olarak tanıtılma töreni 20 Ocak günü düzenlenecektir. Şimdi de Donald Trump'ın başkanlığından geri kalan süre onun yaşayacağı en tehlikeli günler olması bekleniyor. Amerikan bir haber kaynağı da Beyaz Saray'daki kimi danışmanların Trump'ın iktidardaki son günlerinde başvuracağı eylemlerinden panik içerisinde olduklarını bildirdi. CNN haber kanalı da bu hususta şöyle bir rapor yayımladı. Trump, ona seçimlerin sonuçlarını değiştirmek üzere garip projeler ve planlar sunan marjinal danışmanlarına değer vermeye başlamıştır.
Associated Press haber ajansı da Donald Trump'ın Amerika başkanlık seçimleri sonuçlarını kabul etmeme girişimiyle ilgili şöyle yazdı. Donald Trump, Amerika'nın en inanılmaz başkanı olarak başkanlık makamını değişikliğe uğratmış ve başkanlığın geleneklerini ve normlarını sarsarak aynı zamanda daha önce hiç görülmemiş şekilde milli diyaloğa sulta kurmaya çalışmıştır.
Associated Press muhabiri ve analisti şöyle devam ediyor. Trump kuruntuları ve tweetleriyle hüküm sürdü. Milletin kültürel ve etnik ihtilaflarını derinleştirdi ve kurum ve kuruluşlara inancı azalttı. Onun mirası engebeli 4 yıl oldu. Onun hakkındaki en soru açılması, yüzyılın en büyük ve en kötü pandemisi sürecinde yenilgiye uğraması ve başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmemesi bu mirasın bir parçasıdır.
Kentucky Üniversitesi'nde başkanlık üzerine araştırmalar yapan Richard Waterman şöyle diyor. Geçmişte seçimlerde yenilen taraflar her daim liderliği kazanan tarafa bırakmayı göze alıyorlardı. Onlar Amerika halkının oylarını kabul ediyorlardı. Ancak şimdi gördüğümüz şey demokratik kurum ve kuruluşlara saldırı sayılır. Richard Waterman şöyle düşünüyor. Bu bir kanser türüdür. Bu kanseri başkanlık makamı zarar görmeden başkanlık konumundan silmenin mümkün olup olmayacağını bilemem. Bence Trump son birkaç hafta içerisinde büyük hasar dayatmıştır. Şimdi de federal hükümet, kurum ve kuruluşları ayrıca medyatik düzeyde Trump'ın tavırları ile ilgili kaygı oluşmuştur.
CNN'e göre Amerika başkanının davranışı seçimlerde milyonlarca seçmenin varlığına rağmen Amerika siyasi sisteminin temellerine ve adil seçimlere karşı güçlü bir güvensizliğe yol açtı ve Biden'in Beyaz Saray'daki meşruiyetini tehlikeye attı. CNN muhabiri Barbara Starr, Amerika ordusu, yürütme ve yönetim personeli arasında Trump'ın başkan ve başkomutan olarak son günlerinde tehlikeli yöntemlere başvurduğuna dair endişeler olduğunu söyledi.
Bir Pentagon çalışanı şöyle diyor, Trump'ın ne yapacağını bilmiyoruz, tuhaf günler içindeyiz. CNN'e göre Washington'un önümüzdeki haftalarda keyfi ve şüpheli bir politika izlediği bir dönemde Beyaz Saray çalışanları bile gelecekte ne olacağı konusunda endişeli. Beyaz Saray ekibine yakın Amerikalı bir yetkili CNN'e bunun nereye varacağından kimse emin değil, hala bir ay daha başkanlık yapacaktır dedi.
Trump kuruntuları bencilliği ve küstahlığında yalnız değil. Trump'ın sadakatsiz ve aptal olarak tanımladığı düzinelerce insan arasında Trump'ı alışılmadık eylemlerinde desteklemeye devam edenler var. Amerika Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanından Michael Flynn, ordunun konuşlandırılmasıyla birlikte başkanlık seçimlerinin yeniden yapılması gerektiğini söyledi. Flynn, aşırı sağ bir medya kuruluşu olan Newsmax'a yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Bu seçimin sonucuyla bir ulus olarak ilerlememizi imkansız kılar. Trump derhal tüm bu oylama sandıkları ve makinelerine el konulmasını emretmelidir.
Eski Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı sözlerine şunları da ekliyor. Eğer Trump isterse dönüşümlü eyaletlerde askeri yetkileri kullanabilir ve askerleri bu eyaletlere konuşlandırabilir ve temelde her birinde seçimi yeniden düzenleyebilir. Demek istediğim bu emsalsiz değil. Bazıları sıkı yönetim hakkında daha önce hiç yapılmamış gibi konuşuyor. Şimdiye kadar 64 kez sıkı yönetim gördük.
Bu tür destekçilerle Trump hala seçim sonuçları değiştirmeyi ve 4 yıl daha Beyaz Saray'da kalmayı umuyor. Donald Trump kişisel Twitter sayfasında Washington Examiner'deki danışmanlarından birinin seçim dolandırıcılığı ve hilekarlığı üzerine yayınladığı bir rapora atıfta bulunarak başkanlık seçimlerinde hile ve sahtekarlığın yapıldığı iddialarını bir kez daha körükledi.
Trump bir Twitter mesajında şöyle yazdı. Peter Navarro seçim sahtekarlığı iddialarının Trump'ın kazanacağı kadar fazla olduğunu gösteren 36 sayfalık bir rapor yayınladı. Peter'den harika bir haber. İstatistiklere göre seçimlerdeki yenilgi mümkün değil. 6 Ocak'ta Washington DC'de büyük ölçekli protestolar düzenlenecektir. Orada olun, vahşi olacak. Trump seçim sahtekarlığı iddialarını kabul etmek için kendi yüksek mahkeme yargıçlarının desteğini kazanamamasının ardından destekçilerini sokaklara getirmek için şimdi bir sokak kampı kurmak istiyor.
Trump'ın beklenmedik eylemleri hakkında endişeler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pek çok kişinin Trump'ın başkanlığının daha hızlı sona ermesini dört gözle beklemesine yol açtı. The Atlantic'in yazarı ve kıdemli analisti Peter Werner bir makalede Donald Trump'ın devrilmesi ve iktidarının sonu yaklaştıkça Trump'ın giderek daha da delirmeye başladığını gösteriyor. Bu Birleşik Devletler için çok maliyetli ve tehlikelidir.
Werner şöyle yazıyor. Donald Trump'ın cinnet ve delilik içinde boğulma süreci devam ediyor. New York Times, Trump son çılgın eyleminde hukuk ekibinin eski bir üyesi olan ve aynı zamanda önde gelen bir komplo teorisyeni olan Sidney Powell'i 2020 Amerika başkanlık seçimlerinde sahtekarlık yönündeki yanlış ve yanıltıcı iddialarının peşinden gitmek için atamak istediğini bildirdi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Trump'ın Amerika başkanlık seçimlerini hile karıştırmak ve Beyaz Saray'dan ayrılmamayı planlamakta ısrar etmeye devam etmesine yanıt olarak saçını, küçük ellerini ve ayaklarından tutup onu atmaya karar verdim dedi.
Değerli dinleyiciler, Trump Madalyonun 200 isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Din ile ilgili sorular ve cevapları.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevapları adlı yeni programımızla huzurlarınızdayız.
Bu programda İslam dini ile ilgili en önemli soruları cevaplamaya çalışacağız. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Sohbetimizde acaba Allah-u Teala insanların infakta bulunduğu malın yerini dolduruyor mu sorusuna cevap vermek istiyoruz.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde insanları borç vermeye ve yoksullara infakta bulunmaya teşvik ediyor. Ve kim infakta bulunursa infakta bulunduğu malın birkaç katını ona geri vereceğini vaat ediyor. Peki acaba Allah-u Teala bunu yapıyor mu?
Subhanallah, muhtaç insanlara infak ve sadaka ve mali yardımda bulunmayı Müslümanların görevi olarak buyurmuş ve bu yardımlardan Allah'a borç verme şeklinde yad ederek yerine birkaç kat vereceğini vaat etmiştir. Allah-u Teala Bakara suresinin 245. ayetinde şöyle buyurmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç, İsteyene faizsiz ödünç verecek yok mu? Darlık veren ve bolluk veren de Allah'tır. Sadece ona döndürüleceksiniz.
Allah-u Teala borç ayeti adıyla ün yapan bu ayette borç vermeyi emretmek yerine kim Allah'a borç verecek diye soruyor. Böylece insanlarda onları zorlamak istediği hissi yaratmak istemiyor. Ve bunun yerine onları istekle ve rağbetle başkalarına borç vermeye teşvik ediyor. Yine Yüce Allah ayette Allah'a borç vermeden söz ederken, yoksulların kendilerini hor görmemelerini ve izzeti nefsi ezilmemesini istiyor.
Bu ayet insanları cihat etmeye teşvik eden bir önceki ayetin devamında, mümin insanları infakta bulunmaya ve başkalarına borç vermeye teşvik ediyor. Zira toplumun güvenliğini korumak için cihat yapmak, gerekli olduğu kadar mahrumların geçimini temin etmek de maddi yardımlara gerektiriyor. Bu arada borç veren insan borç verince malı eksildiğini düşünmemeli. Bilakis bu ayette belirtildiği üzere Allah-u Teala verilen borcun yerini birkaç kat doldurduğunu ve kulların rızkını genişleten veya kısıtlayan yegane Allah olduğunu düşünmelidir.
Rivayetlerde belirtildiği üzere kim insanlara karşı eli açık olursa Allah onun rızkını artırır ve kim insanlara karşı cimrilik ederse Allah onun rızkını kısıtlar. Yine Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 123. hikmetinde yoksul insanların halini şöyle açıklıyor. Cimrilere hayret ederim. Kaçmaya çalıştığı yoksulluğa doğru koşar ve elde etmek için çabaladığı sermayeyi kaybeder.
bu dünyada yoksullar ve fukara gibi yaşar. Lakin ahirette zenginler gibi yargılanır.
Allah-u Teala bu ayeti nazil etmekle rızkın genişletilmesi ve kısıtlanması kendi elinde bulunduğunu belirterek Yahudiler gibi bazı zümrenin onun fakir olduğunu zannetmemelerini ve gerçekten Allah fakir, biz ise zenginiz dememelerini vurgulamak istiyor. Yahudiler Allah-u Teala'nın eli dar biri olarak bilirdi. Nitekim Kur'an-ı Kerim Maide suresinde şöyle buyurmakta.
وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا
Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, sıktır dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın elleri açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttırır.
Bu batıl inanç mükafatların arasında çok yaygındı. Nitekim Münafıkun suresinde de şöyle okumaktayız.
هُمُ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ
Onlar Allah'ın elçisinin yanında bulunanlar için hiçbir şey harcamayın ki dağılıp gitsin diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar.
Kur'an-ı Kerim Hadid suresinin 18. ayetinde de infakta bulunan kadınlar ve erkeklerden kendisine borç veren kulları şeklinde söz ediyor ve onlar için değerli bir mükafat vereceğini vaat ediyor. Ayet şöyle buyurmakta. Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükafat vardır.
Allah-u Teala'ya borç verme tabiri, verilen borcun mükafatı Allah'ın boynuna olduğunu gösteriyor. Gerçi bizim neyimiz varsa hepsi Allah'tandır. Ama yine de Yüce Allah bazen kendisinden müşteri, bazen de borç olan şeklinde söz ederek bizi borç vermeye teşvik ediyor. Gerçekte Allah bunu insanları geliştirmek için yapıyor. Yoksa kullarının borç vermesine ihtiyacı yoktur. Bu yüzden Hazreti Ali aleyhisselam Nehcul Belaga'nın 183. hutbesinde şöyle buyuruyor. Yer ve göklerde her şey Allah'tandır. O zaman borç ayeti sizi sınamak içindir.
Bu arada Yüce Allah'ın infakı kabul etmek ve karşılığında mükafat vermek için bir şart belirlediği ve bu şartta verilen malın minnetsiz verilmesinden ibaret olduğu belirtilmelidir. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 262. ayetinde şöyle buyurmakta.
اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا اَذًا لَهُمْ اَجْرُهُمْ
mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir.
Allah-u Teala'nın infakın minnetsiz olmasına vurgu yapması bununla da sınırlı kalmıyor. Hatta daha sonraki ayetlerde hoş söz etmeyi ve af dilemeyi, peşinde eziyet ve tacizle beraber olan bağışlamaktan daha iyi olarak tanımlıyor. Dolayısıyla eğer insan muhtaç birini hoş sözlerle geri çevirir veya onun için mağfiret talep ederse, ona minnetle sadaka vermek ve rahatsız etmesine yol açmaktan daha hayırlıdır.
Bazen insanlar malından infakta bulunmuyor, zira sermayeleri azalacağından korkuyor. Oysa Kur'an-ı Kerim ayetleri ve İslami anlayışa göre Yüce Allah, kim malından infakta bulunur ve başkalarına yardımcı olursa malı artar, ve bu yardım gerçekten nimetlerin artmasına vesile olan nimetlere şükretmektir. Kuşkusuz bu tür insanların gözünde malı azalma korkusu hem de Allah'a iman etmeleri ve rızkın infakla artacağını bilmeleri halde şeytan vesvesesinden başka bir şey değildir. Nitekim Allah-u Teala Bakara suresinin 268. ayetinde bu noktaya işaret ederek şöyle buyurmakta.
Eşşeytanu ya'idukumul fakra ve ya'murukum bil fahşâ. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Vallahu vâsi'un alîm.
Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir.
Evet, Allah-u Teala her şeyin malikidir ve insanlara verdiği her şey ona aittir. Nitekim Hadid suresinin 7. ayetinde şöyle buyurulmakta. Allah ve Resulüne iman edin. Sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip Allah rızası için harcayan kimselere büyük mükafat vardır.
İslam mantığında Allah-u Teala yoksulların ve muhtaç insanların payını zenginlerin malı arasına koymuştur ve eğer zenginler yoksullara karşı sorumluluklarını doğru biçimde yerine getirirse artık yoksul diye bir şey kalmayacaktır. İnsan her daim Allah-u Teala'nın ona verdiği malın bir sınama aracı olduğunu ve aslında bir emanet olarak elinde bulunduğunu ve bu malın içinde yoksul ve muhtaç insanların da payı bulunduğunu ve bu payı esas sahiplerine ulaştırılması gerektiğini düşünmelidir. Bu yüzden Allah-u Teala Zariyat suresinde şöyle buyurmakta: mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. Kuşkusuz Allah-u Teala herkesin rızkını doğrudan eline ulaştırabilirdi, fakat bazen insanları sınamak için rızklarını başkalarının eline verir. İmam Sadık aleyhisselam bir rivayette şöyle buyurmakta: Allah-u Teala zenginlerin malında yoksullara yetecek kadar mal koymuştur.
Yüce Allah Yasin suresinin 47. ayetinde yoksul insanlara yardım etmemek için bahane arayan ve Allah onlara yoksulluğu yakıştırdığını, bu yüzden yardım edilmemesi gerektiğini söyleyenlerin hakkında şöyle buyurmakta:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki: Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz.
Eğer insan zati yoksulluğunu fark edecek olursa, hem ihtiyaç durumunda ve mali sıkıntılarda hem zenginlik durumunda Allah'a karşı teslim olur ve kendisini elindeki malın hakiki sahibi bilmez ve yoksullara yardım eder. Bu yüzden Yüce Allah Fatır suresinin 15. ayetinde şöyle buyurmakta: Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak O'dur.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevaplar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın nanoteknoloji alanındaki ilerlemesinin gurur verici olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, bölgedeki maceranın sonuçlarından Amerika'nın sorumlu olduğunu belirtti. İran İslami Şura Meclisi Başkanı'nın Uluslararası İlişkiler Özel Danışmanı Emir Abdullahyan, Siyonist rejimle uzlaşmanın sadece Arabistan'ı güvensizleştireceğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hayderi, Şehit Süleymani'nin kanı emperyalizm düşmanlığını canlandırdı dedi. Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın İran ile savunma işbirliğinin uluslararası hukuka uygun olduğunu kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UNESCO'nun tahrip edilen yerleri görmezden gelmesini eleştirdi. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir general, 35 subayın Azerbaycan Cumhuriyeti'nde olduklarını belirtti. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü, Türkiye'de mali terörü önlemi amaçlayan yeni yasanın ülkedeki insan hakları gruplarının azaltılma olasılığını arttırdığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, S-400'lerin NATO uçakları için tehdit olduğunu belirtti. Türkiye, Suriye'deki son gözlem noktasından ayrılırken Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları devam ediyor. Suriye medyası bu sabah ülkenin hava savunmasının başkent Şam'da düşmanın saldırısına karşılık verdiğini bildirdi. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 253 kişi hayatını kaybetti. Amerika Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satmadaki acelecilik nedeniyle yasal bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Ve Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Washington'un Sincan bölgesindeki insanların durumu nedeniyle Pekin'e yönelik suçlamasını kınadı ve bunu 100 yılın yalanı olarak değerlendirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.